Sayfa 150. Olası bir başarısızlığı önceden gördüğü için beklenen felaketin önüne geçmek için bir şey yapabileceğini söyledim. Belki öğretmen henüz Ginny'nin iyi olduğu noktaları görmemişti. Belki dersler ilerledikçe Ginny'nin zekası ya da direnci gibi bazı yönlerini takdir edebilirdi. Bu yaklaşımların hiçbiri fazla etkili olmadı. İşte kolalanmış sarı elbisesi içindeki 10 yaşındaki kız çocuğu yakar top oynayıp bana dil çıkarıyor ve her atışımdan başına eğerek kurtuluyordu. Yine de sadece çabanın yoğunluğuyla onu sakinleştirecek bir şey yapmıştım. Ha evet, üzerinde çalıştığımız bir diğer konu, sınıfta bazı sorulara cevap veremediği için Carl'ın onun aptal olduğunu düşündüğü duygusuydu. Carl da onunla aynı kursa devam ediyordu. Bunun mümkün olup olamayacağını düşündüm çünkü Carl'ın onunla bu kadar uzun süre yaşadıktan sonra zekasını takdir etmeyi öğrenmiş olmaması mümkün görünmüyordu. Görüşmedeki bir başka alt başlık, karımla Ernest Hemingway üzerine yazdığımız bir makaleydi. Bu makaleyi geçen seansın sonunda kendisine vermiştim. Söylediği şeylerden biri makaleyi çok sevdiğiydi. Daha sonra karımla yazmış olmamı anlamadığını söyledi. Karım hakkında ne isterse istesin sormasını söyledim. Ne öğretiyor diye sordu. Fransızca ve insan bilimleri deyip bilmek istediği başka bir şey olup olmadığını sordum. Hayır, hepsi bu dedi. Bütün söylediği karımın da profesör olduğunu anlamadığıydı. Karımı bir kez sokakta görmüştü ve şimdi de üniversitede karşılaşmış olduğunu düşünüyordu. Kıskançlık duyguları olduğundan şüphelenip biraz gerilim olduğunu hissettiğim için başka tepkiler de çıkarmaya çalıştım. Ama devam edemedi ya da etmedi. Bir diğer konu dün geceki fantazisiydi. Fantazisinde Ginny gitgide daha çok hastalanıyordu ve Carl iş yerinden tanıdığı bir kızla kaçıyordu. Bunun üzerine ben Ginny'yi şehir dışındaki küçük bir kulübeye götürüyordum. Burası iyi bir dostum olan meslektaşımdan biri tarafından yönetilen bir tür hastaneydi. Bu arkadaşım Ginny'nin öfkesini ifade etmeyi ve yapmadığı diğer şeyleri yapmaya cesaretlendirerek iyileşmesine yardımcı oluyordu. Ve ben de arada bir ziyaretine gidiyordum. Bu fantazinin çok iyi bir haftanın ardından geldiğini ve çok iyi bir hafta geçirmenin onun için tehlikeli göründüğünü, çünkü bunun beni artık görmeme tehdidi taşıdığını ona gösterdim. Son öz eleştiri parçası, Ginny'nin ciddi olmadığı, hiçbir konuda ciddi olmadığı, terapi konusunda bile çok fazla küstah olma eğiliminde olduğu şeklindeki feryadıydı. Ne demek istediğini anlamada zorlanıyordum. Çünkü oldukça ciddi olduğunu görüyordum. Küstahlığı ve mizah duygusu cazibesinin bir parçasıydı. Ve bunları cerrahi olarak kesip çıkarma girişiminden nefret etmem gerekiyordu. 4. Bölüm. Geçen kış. 26 Ekim, 21 Şubat. 26 Ekim. Doktor Yalom. Ginny'yi son gördüğümden bu yana 3 ay geçti. O kadar meşguldüm ki onu çok fazla düşündüğümü ya da özlediğimi söyleyemem. Ama ofisime gelir gelmez bana takılıp kalan bir tür Ginny esansı olduğunu fark ettim. Oturup onunla 5 dakika geçirdikten sonra eski tanıdık bir bölgeye ait farklı bir psikolojik yere gittim. Aylardır ziyaret etmediğim bir yerdi burası. Ginny bana bütün yaptıklarını anlattı. 3 ay düzenli bir işte çalışmıştı. Kontrolünde olmayan bazı koşullar yüzünden işten çıkarılana dek haftada 40 saat çalışıyordu. Carl'la birlikte yaşamaya devam ediyordu ve araları iyiydi. Artık onun aniden çekip gitmesinin gölgesinde yaşamıyordu. Ara sıra birlikte Güney Amerika'ya gitmekten söz ediyorlardı ama Ginny Birleşik Devletler'den ayrılmak istediğine emin değildi. Yeni arkadaşlar edinmişti ve benim yerimi onlarla konuşuyordu ama yokluğumda benimle yaptığı birçok konuşmanın fantazisini kurmuştu. Bu iyi rapordan sonra ara verdi ve varlığının kötü yanını gözden geçirmeye başladı. Otantik bir şekilde yaşamadığını duyumsuyordu ama kıyıdan ayrılmadan şık ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyordu. Yaşama tanımını yeniden düşünmesini istedim. Belki gerçek yaşaması sadece işkence dolu anlarda ortaya çıkmıyordu. Ciddi olup olmadığımı, bunun bir psikiyatristin iyileşme olarak düşündüğü şey olup olmadığını sordu. aşırı bilinçlilik hastalığına tutulduğunu söyledim ona ve o da kendisini hep çok yakından izlediğini kabul etti. Çoğunlukla izleyicilerden biri oluyor, çok nadir oyuncular arasına katılıyordu. Carl'la olan ilişkisi kesinlikle iyileşmişti ama Ginny onunla gerçekten ilişkide olmadığını, derin bir şekilde ciddi olamadığını ve aralarından farklı bir şeyler istemesine rağmen ne olduğunu açık bir şekilde ifade edemediğini hissediyordu. Biraz zorladığımda Carl'ın yüzüne bakıp adını söylemesini istediğini söyledi. Bütün zamanlarını birlikte geçiriyorlardı, günlerini ve gecelerini. Aynı işte çalışıyorlardı. Her ikisi de halk eğitim merkezinde öğretmenlik yapıyordu ve anladığım kadarıyla herhangi bir gerilim olmaksızın bütün gün birlikte çalışacak kadar meşgul oluyorlardı. Gecelerse farklıydı. Seks konusunda hala acı verecek derecede çözümsüzdü. Ginny cinsel yetersizliği konusunda Carl'a karşı daha dürüst olması gerektiğini, ona her şeyi anlatması gerektiğini düşünüyordu. Ve ben de bunu ona söylemesem de bazı özel konuları kendisine saklaması gerektiğini hissediyordum. En derin korkularıyla yüzleşebileceği bir karşılaşma grubuna katılmayı diliyordu Carl'la birlikte. Ginny'ye bir sonraki seansa Carl'ı da getirmesini önerdim. Bu bir jest değildi. Paniğe kapılıp Carl'ın psikiyatriye inanmadığını söyledi. Bir ara terapiye başladığı zamanki Ginny olduğunu söyledi. Buna gerçekten inanıp inanmadığını sordum. İçinde aynı olduğunu hissettiğini tekrarlayınca onda gördüğüm değişiklikleri söylemeden edemedim. Doğru diye kabul etti. Carl'la olan ilişkisi değişmişti. Carl şimdi ev işlerinin yarısını yapıyordu. Ginny artık benzin parası ödemek zorunda değildi. Ama eğer ben olmasaydım bu şeylerin asla gerçekleşmeyeceğini söyleyerek bu kazançları hemen kendisinden aldım. Bütün kazançlarını bana yüklediği oyununun farkına varmasını sağlamaya çalıştım. Seansın sonuna kadar bana oldukça öfkelenmişti ve her şeyin iyi olacağını söyleyen anne babası gibi davrandığımı söyledi. Ayrıca raporlarını yayımlamamla ilgili endişelerini de ortaya koydu. Bunun üzerine anlaşmamızı hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Onun izni olmadan yayımlamayacağıma söz verdiğimi hatırlıyordu. Ve Carl, benim kim olduğumu bildiği için raporlar hiçbir şart altında benim adımla yayımlanamazdı. Ve bu onun ölümünden sonrayı da kapsıyordu. Şakayla karışık film haklarını da istediğini söyledi. O konuşurken hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim. Ama kesinlikle haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak zaman geçtikçe kararını değiştirebilir ve raporlar hakkında tamamen farklı şeyler hissedebilir ya da her ikimiz de raporları isimsiz olarak yayımlayabiliriz. Ama büyük bir olasılıkla ikimiz de unutup gideceğiz bunu. Çünkü raporların yayımlanmayı garanti edecek kalitede olduklarını düşünmüyorum. 1 Kasım Doktor Yalo. Birçok ilginç gelgitin olduğu son derece garip, dokunaklı ve güdük bir seanstı. Bacağımda bir alçı vardı, diz incinmesi. Ofisim yeniden düzenlenmişti ve ben farklı bir yerde oturuyordum. Ginny oturup göz önündeki değişikliklerden hiç söz etmeden konuşmaya başladı. Karşılaştığım insanlar içinde hemen bacağımı sormayan ilk kişiydi. Bugün sessiz kalmak istediğini söyleyerek başladı seansa. Farklı bir şey yapalım. İlk 15 dakika oldukça gergindi. Ginny gözle görülür şekilde utanmıştı ve konuşmaya başladığında söylediği her şeyin altında kesin bir gizli cinsel akım olduğunu sezdim. Carl'ın terapiye döndüğü için hayal kırıklığına uğradığını, iyileşip beni görmek zorunda kalmamasını dilediğini söyledi. Sonra bana duygularını göstermedeki yetersizliğinden söz etti. Duygularını ikimize de göstermediğini ekledi, ne bana ne de Carl'a. Hayatındaki iki erkek ifadesine şaşırarak Carl'ın beni öteki erkek olarak görüp görmediğini sordum. Şüphesiz bunu inkar etti. Sonra ikimize karşı tutumunu aktaran ele geçirilemez terimini kullandı. Ve bu terim bende hemen hamilelik fantazilerini uyandırdı. Sonra geçen haftanın olaylarını anlattı. Bunların hepsi olağan dışı iyi bir süreci gösteriyordu. O ve Carl Big Sur'a gitmişlerdi ve ikisi arasındaki her şey yolunda gitmişti. İyi zaman geçirmişti ama hayatında kaçırdığı bir şey vardı ve bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bana bir rüyasından söz etti ama önemsiz olduğunu vurguladı. Bunu ne zaman duysam kulaklarım kabarıyor. Her zaman önemli bir rüyanın geleceğini haber veriyor bu sözler. Rüya, bir psikiyatrist ve bir kız var. Bu kız elleriyle çok garip komik şeyler yapıyor. Şizofrenik bir kız. Psikiyatrist ondan çok hoşlanıyor, uzun süre onunla ilgileniyor ve sonunda Vietnam'dan dönen bir gençle uzaklara gitmesi için ısrar ediyor. Genç, Ginny'nin Vietnam'a gidip ölen erkek kardeşiyle, aslında erkek kardeşi yok, başka bir gencin karışımı. Başlangıçta gençle işler yolunda gidiyor. Ama sonra genç ona karşı çok kaba davranmaya başlıyor ve kız gittikçe daha şizofrenik hale bürünüp katatoniye giriyor. Rüyada kız ve çocuk uzaklara gitmeden önce psikiyatrist onlara nasıl çocuk sahibi olmayacaklarını öğretiyor ve ayrıca çok fazla uzağa gitmemelerini söylüyor. Kız daha sonra doğum kontrol hapları için reçete almaya çalışıyor ama psikiyatristin eczaneleri kontrol edip reçete yoluyla izni bulacağından korkuyor. Bu rüya üzerinde çalışmayı denedim. Ama Ginny buna güçlü bir şekilde direniyordu. Rüya ondan çok beni ilgilendiriyor gibiydi. Direnci onun merakını bastırıyordu. Rüyasının bana sık sık tartıştığımız bir şeyi hatırlattığını söyledim. Sadece deli olarak benim dikkat ve ilgimi kazanabileceği hissini. Neden çocuk sahibi olmamanızı ve uzağa gitmemenizi söyleyeyim size? Bunu söyleyen kimin sesiydi diye sordum. Bilmediğini söyledi. Anne babasının sesi gibiydi ama şu anda bunu söyleyenin onlar olmadığını biliyor. Evlenmelerini istiyorlardı. Böylece sesin çocukluğunda onunla konuşan anne babasına ait olduğu ve bu sesin hala içinde yaşadığı sonucuna vardık. Hepsi buydu. Bir başka zengin rüya damarı kazılmadan yok olup gitmişti. Neden bacağımdaki alçıdan söz etmemişti? İlk önce alçı olduğunu fark etmediğini söyledi. Sadece bandaj olduğunu sanmıştı. Neden böyle düşündüğünü sordum. Rahatsız göründüğünü söyledi. Olağan dışı elbiseler içinde oturuyordum ve bedenimin sınırlarını daha açık bir şekilde görebiliyordu. Örgü pantolon mu giyiyordum? Üzerimde pijamalarla televizyon seyrettiğim fantazisini kurmuştu. Pijamamın altında beyaz bir iç çamaşırına benzer bir şey görmüştü ki bu alçıydı. Düşünceleri dağınıktı. Takip edilmesi zordu. Alçıya neden aldırmadığını açık bir şekilde söylemedi hiçbir zaman. Sadece alçının ve içindeki bacağın aramızdaki cinsel bağlara onu çok yaklaştırdığını varsayabiliyordum. Birdenbire Carl'ın ona, eğer bir çocuğun olursa ilk söyleyeceği sözcük yapamam olacak dediğini söyledi. Yani ilk sezgilerim doğruydu. Ele geçirilemez terimi anlamsız değildi. Rüyadan kaynaklanmıştı ve hayatında bir şeyleri kaçırdığını söylerken çocuk eksikliğinden söz ediyordu. Carl'ın, Ginny'nin doğmamış çocuğu hakkındaki ifadesi zalimceydi. Neden bunu ona söylemediğini sordum. Söylemeyerek sadece onun ima ettiği şeyi doğruluyordu. Ginny hiçbir şey yapamazdı. Onaylamadığını bile gösteremezdi. Bu tür şeyler söylememin hoşuna gittiğini ve yapmamı istediği şeyin bu olduğunu söyledi. Evlilik ve çocuk hayaletlerini takip edip Ginny'yi bunlarla yüzleşmeye zorlayarak bu daveti kabul ettim. Kardan ne istiyorsun? Evlenmek istiyor musun? Çocuk sahibi olmak istiyor musun? Neden ondan seninle evlenmesini istemiyorsun ya da en azından durumunun ne olduğunu bulmaya çalışmıyorsun? Nikahsız bir eş mi olacaksın diye sordum. O benimle 5 yıl ve 360 gün boyunca yaşar ve sonra süre dolmadan hemen önce ayrılır dedi. Neden buna katlanıyorsun? Ya durumu değiştir ya da şikayet etmeyi bırak. Komik bir şekilde burkulmuş dizinizle şu konuşmanıza bir bakın diyerek sorularımdan becerikli bir şekilde kaçtı. İkimiz birden kahkahalara gömüldük. Carl'la gerçekten evlenmek istemediğini söyledi çünkü hala bir ormanın ortasındaki kulübede tek başına yaşadığı fantazisini kuruyordu. Yolumdan saptırılmayı reddedip fantazisinin çocuksu ve romantik olduğunu, üstelik fantazi dünyasında zaten hiç yalnız olmadığını söyledim. Her zaman ona dikkat eden büyük bir insan oluyordu. Bu büyük insan kimdi? Neden hayatını onunla ilgilenerek geçiriyordu? Babası mıydı? Babası sonsuza kadar var olmayacaktı. Bir gün ölecekti ve Ginny yaşamaya devam etmek zorunda kalacaktı. Bu sözler gözlerini yaşarttı ve bu kadar uzağa düşünmek istemediğini söyledi ama ben ona bunun hayatın mutlaka yüz yüze geleceği kesin gerçeklerinden biri olduğunu söyledim. Görüşmemizin başlarında bana isyan ettiği ve birçok psikiyatristin tersine içeri bakmak yerine dışarı bakmasını sağlamaya çalışan deli bir psikiyatrist olduğum için beni azarladığı hissine kapıldım. İçeri çok fazla baktığını söylediğimde yüzeysel bir bakışla baktığını ve bu kadar içe dönük olduğu için onu eleştirmekten vazgeçmemi dilediğini söyledi. Bütün bunlar bana sağlıklı bir işaret olarak göründü. Yani bana karşı koyabiliyordu. Ortaya getirilen bir başka şey de diğer ofislerden birinin üzerinde Madeline Greer'ın adını gördüğünü ve onu tanıdığı için Madeline'a bir şey söylememem gerektiğini söylemesiydi. İronilerin ironisi. Meslektaşlarımdan Madeline Ginny'nin notlarını okuyan tek insandı. Madeline şu anda Ginny'nin arkadaşlarından biriyle çıkıyordu. Ne yapmalıydım? Ginny'ye bir şey söyleyemeyecek kadar utanmıştım ve şu anda bildiğinden daha fazla şey söyleme korkusuyla Madeline'la bu konuyu tartışmak istemiyordum. Raporlarını okuduğu Ginny'yi San Francisco'da tanıştığı Ginny ile bağdaştırdığından emin değildim. 1 Kasım Ginny. Seansa girdiğimde belirli bir problemim ya da şikayetim yoktu ve her şeyin soyut olacağını düşünüyordum. Ama seanstan hoşlandım ve yararlı buldum. Belki normalden daha fazla konuştuğunuz için böyle hissettim. Şüphesiz yalnızca hüzünlü konulara geldiğimize cevap verdim. Hayatımın yarısını anne babam olmadan geçireceğimi söylediğiniz zamanki gibi. Onlara benim yaşımdaki birçok insandan daha fazla bağlı olduğum doğru. Çünkü kendimi hala geçmiş bağlamında değerlendiriyor, herhangi bir değişiklik ya da gelişmeyi tanımıyorum. Yani beni tanımlayan bir işim ya da ailem yok. Bu yüzden kendimi serbest çalışan özel bir çocuk gibi hissediyorum. Özel oluşum konusundaki küçük eleştirinizi yaptığınızda bunun çok çirkin olduğunu ve benim dikkatimi çekmeye çalıştığınızı biliyordum. Ama bu doğru. Kendimi o şekilde görüyor olmalıyım. Kendimi umutsuzluk, yalnızlık ve evde kalmış kıza ait özel fantazilerle ödüllendirmemi sağlayan şey bu özel oluşum. Seansta en yararlı bulduğum şey size yaptığım şeyi tam olarak söylemem ve sizin de benim duruma karşı verebileceğim tepkilerin alternatif şekillerini göstermenizdi. Bu diğer davranış biçimlerini güçlendiriyor. Carl'ın benim çocuğumun ilk söyleyeceği kelimenin yapamam olacağını söylediğini size anlattığımda benim tek tepkim incinmek, korkmak ve ona sokulmak ve hala beni sevip sevmediğini anlamak ihtiyacı olmuştu. Böyle bir kokarca gibi davrandığımda gerçek benim her gün orada olan ben olmadığım ve yanına sokulacak, memnun edecek ve ihtiyaç duyacak birisi olmayınca gerçek ceza ve gerçek kurtuluşu bulacağım fantazisini kurmak zorundayım. Bu her gün ve şu anda davranışımı değiştirmeme engel oluyor. Günlük hayatı yaşantılayabildiğim ve eski kalıplarımı değiştirdiğim zaman başarılı olup büyüdüğümü hissedeceğim. Sürgüne gitmek ve kendime işkence etmek istemiyorum. Karlı ve çevremi seviyorum ve hepsine ihtiyacım var. 9 Kasım, Doktor Yalom. Donuk, oldukça ağır giden, gerçek bir tepe noktası olmayan bir saat. Ginny dün gece aptalca bir nedenle kötü bir gece geçirdiğini söyleyerek söze başladı. Carl'ın kendini kötü hissettiğini, çünkü geleceği ve kariyeri için endişelendiğini söylemesiyle başlamıştı her şey. Bu olay yatağa yatmalarından hemen önce gerçekleşmişti. Yattıktan sonra Ginny, Carl'ın kendisini terk ettiği ve tek başına kaldığı için üzgün olduğu fantazisini kurmaya başlamıştı. Bu olay görüşmenin geri kalanının tonunu belirledi. Çünkü benim ilk çağrışımlarım, Carl'ı rahatsız eden şeyin ne olduğunu bulmaya çalışması gerektiği ve sonra da ona yardım etmeye çalışması şeklindeydi. Bunları ifade ettiğimde, ne yapabilirdim ki, sizin karınız ne yapardı diye sorarak karşılık verdi. İnledim. O hayır, sonra Bayan Nixon, Başkan Nixon'a ne derdi diyerek işi şakaya döktü. Sanırım onun sorusuna hiç geri dönmedim. Çünkü karımın söyleyeceği şeyin Ginny'ye yardımcı olacağını düşünmüyordum. Ve ayrıca Ginny vermek istemediğim özel bir bilgiyi soruyordu. Her neyse, bu olay bizi Carl ve Ginny'nin kişisel olarak hiçbir konuda konuşmadıkları gerçeğine getirdi. geleceğiyle ilgili duygularını ortaya çıkararak Carl'a yardım etmek Ginny'nin aklına hiç gelmemişti ve eminim ki bu durum bir şekilde gelecekleriyle ilgili olarak ondan bir açıklık görememesinin nedeniydi. İlişkilerinde her türlü ciddi, kişisel konuşmanın gerçekleşmesine engel olan güçlü kurallar vardı. Ama fikirler konusunda saatlerce mükemmel bir şekilde konuşabiliyorlardı. Ginny'nin Carl'la olan bu kalıbı kırmak için talimat istediğini hissedebiliyordum. Carl'dan ne öğrenmek istediğini sordum ki bu da benim önemli olduğunu düşündüğüm bir soruya götürdü bizi. İlişkilerinin Carl için anlamı neydi? Kendisine ne kadar derin bir şekilde ve ne kadar bir süre için bu ilişkiyi adayacaktı? Ginny daha sonra daha yaşlı insanların önünde 10 yaşında bir kız çocuğu gibi davrandığı bir edebiyat partisinden söz etti. Hiçbir niteliğe sahip olmadığını düşünerek donup kalmıştı. Eğer Carl orada olmasaydı, eğer diğer insanlar orada olmasalardı, top gibi kıvrılarak bir hiç haline gelecekti. Çünkü yapabileceğini hissettiği tek şey diğer insanların fikirlerini yansıtmaktı. Bunun tam tersi olduğunu, insanın hemen hissettiği ve farkına vardığı güçlü bir özelliğe sahip olduğunu söyleyerek kendi inancımı onunla paylaştım. Yetişkinlerin konuşmalarını duyduğunda onlarla konuşmaya devam edemiyordu. Ama arkasına yaslanıp zihninde bunları hicvedebiliyordu. Davranışı bana göre pek mantıksız değildi. Sosyal olarak neden herkes gibi olmak zorundaydı derken çok becerikli bir şekilde beni tuzağa düşürdü. Eğer tarzı buysa neden Carl'la olan ilişkilerinde değişmesini bekliyordum? İnsanların sosyal olarak farklı olabileceklerini ama yakın bir ilişkiye girdiklerinde hayatta kalmakla çok meşgul değillerse ya da konuşmadan da kişisel olacak şekilde birlikte çalışmıyorlarsa genellikle özel konular hakkında konuşmak zorunda olduklarını söyleyerek bu tuzaktan kurtuldum. O ve Carl, diğer insanlarla en derin duygularını konuşarak ve bunları yazılarında keşfederek o kadar çok zaman geçiriyorlardı ki, daha kişisel olarak konuşmadıkça birbirleriyle olmaya devam etmeleri bana inanılmaz geliyordu. Ginny hayatıyla ilgili son küçük değişimin onu benzin parası konusunda Carl'la konuşmaya zorladığımda ortaya çıktığını söyledi. Biraz acı veren ama nedense ilişkilerinde son derece önemli bir değişimdi bu. Onu yine bir şey için zorlamamı diliyordu. Bugün Ginny'nin daha fazla söyleyecek şeyi olmadığını hissettiğim zamanlar oldu. Belki artık daha iyiydi. Belki kısa bir süre sonra terapiyi sonlandıracaktı. Şüphesiz sorunlu alanlar vardı ama bütün hayatı daha tatmin edecek bir örüntüye ulaşıyordu. 9 Kasım Ginny. Konuşmanın ana başlıklarını ben ortaya koydum. Carl'la ciddi şeyler hakkında konuşma yetersizliğim gibi örneğin. Bu benim tek boyutlu yapımın bir parçası ve sanırım onun yanındaki davranışlarımla sizin yanınızdaki davranışlarım aynı. Peki Carl'ın neler hissettiğini bilmek için siz neler hissediyorsunuz sormalıydım ve ikiniz de ne kadar süre burada olacaksınız? Şüphesiz Carl'la birlikteyken daha fazla korkum var. Çünkü onunla daha fazla hayati zamanım, organlarım ve duygularım işin içinde. Gruptan bir şey öğrenip öğrenmediğimi sorusunuz beni hazırlıksız yakaladı. Hiçbir deneyimim atlama taşı ya da ilerleme değildi. Grubu geçici arkadaşlık olarak kullandım. Ama zaten grupta gerçekten cevaplanan çok fazla soru sormadık. Ve bana karşı sorulan soruları da hiçbir zaman çok iyi cevaplamadım. Mantıklı sözlere teslim oluyorum. Daha çok sırıtma şeklinde bir kısır döngüyüm. Dün iki sessizliğimiz oldu. Ama bunlar boş sessizliklerdi. Neler olduğunu soruyorsunuz ve ben hiçbir şey söylemiyorum. Madeline'ın sizinle konuştuğuna sevindim. Ve benim tatlı birisi olduğumu söylediğini hayal ettim. Size sormadan. Ama görüyorsunuz ya, itiraflarda ciddi olurken şaşırıyorum. Partide onunla tanıştığımda felç olmuş bir genç kız gibi hareket ediyordum. Annem bir partide hiçbir şey yapmama oyunu oynayabilirsin ama bir yerde dikilip durma ki insanlar bunun farkına varmasın derdi. Böylece Carl, sizin konunuzu açtıktan sonra ve Madeline onu cesaretlendirirken ona sizi 3 yıldır gördüğümü, bu yıl sizin için yazdığımı söyledim. bunu söylemek zorunda değildim ve istemiyordum ama söyleyecek bir şey bulamayınca o kişiyi ilgilendiren herhangi bir şeyi söyleyiveriyorum. Dün insanın kendi hakkını savunmak için konuşmasıyla ilgili söyledikleriniz doğruydu. Ama duygusal bir etkisi olmadı. Bir dergi makalesinden öteye geçemedi. Siz ve ben benimle bağlantı kuramadık. Kendimi çok kötü hissetmedim. İstasyona yürürken iyimser olduğumu hissettim. Karla konuştuğumu ve her şeyin yolunda olduğunu hayal ediyordum. Sonra fantazilerimde siz bir iş gezisine çıktınız ve sonraki seansı iptal ettiniz ve ben de sizi arayıp her şeyin yolunda olduğunu anlattım. Zihnimin ciddi işleri ve problemleri nasıl oyaladığını ya da kısa kestiğini görüyorsunuz ya. Varlığım hakkında konuşmak çok dışarıda da olsam hoşuma gitti. Ama doğal hissetmem için etrafımda özel bir çerçeve olması gerektiğini biliyorum. Diğer insanları sessizliğimle rahatsız ederken bile kendimi konuşmaya zorlayamıyorum. Onlar bana vermek zorunda. Bunun önemli olmadığını biliyorum ama yine de sıradan durumlarda en azı veremeyecek kadar şımarık hissediyorum kendimi. 16 Kasım, Doktor Yalom. Oldukça sade ve benim için çok rahatsız edici bir görüşmeydi. Kendimi bir amigo ya da boks ringinde Ginny'yi kışkırtan bir yardımcı gibi hissediyordum. Geçen hafta önerdiğim şeyi yapmadığını söyledi. Carl'la evlilik konusunu açamamıştı. Ve bunu yapabilme fırsatının tesadüfen karşısına çıkması oldukça ironikti. Arkadaşlarından biri Carl ve Ginny'yi bir partide bir köşeye sıkıştırmış ve şakacı bir tarzda "Siz ikiniz ne zaman evleneceksiniz?" diye sormuştu. Carl hemen evlilikle ilgilenmediğini, Ginny ile ikisinin sahip olduğu şeye evlilik adını vermediğini söylemişti. Bu konuda gece konuşma fırsatları, Ginny hiç düşünmeden arkadaşlarını sabahın dördüne kadar süren bir televizyon filmini seyretmek için eve çağırınca suya düşmüştü. Carl, Ginny'nin bunu yapmasına o kadar sinirlenmişti ki, tersi olacak yerde Ginny'nin Carl'ın öfkesini yatıştırmak için özür dilemek zorunda kalmasıyla sona ermişti akşam. Birkaç rahatsız edici durum daha ortaya çıkmıştı. Örneğin geçen gece Carl akşam yemeğini hazırlarken hata yaptığı için Ginny'yi azarlamaya ve pek çok zayıflığı konusunda söylenmeye başlamıştı. Ginny onun söylediği her şeyi uysal bir şekilde kabul etmiş ve bunları söylediği için ona neredeyse teşekkür etmişti. Söyleyebileceği alternatiflerin üzerinde geçmeye çalıştım. Özellikle nasıl olup da ilişkilerinde Ginny aynı haklara sahip olmazken Carl'ın onu eleştirme hakkını kendinde bulduğunu merak ediyordum. Ginny ona yanlış yaptığı bazı şeyleri söyleyebildiğini fakat bunun anlamsız olduğunu söyledi çünkü gerçek şuydu ki Carl eleştirilerinde haklıydı. Tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyordum. Haklı olup olmadığı değil, ilişkilerinin nasıl bu şekilde belirlendiği önemliydi. Onunla biraz rol yaptık. Carl'ın söylediklerini tekrarladım ve onun farklı şekilde tepki vermesini istedim. Ginny özür dilemeye, sadece ona özel bir akşam yemeği hazırlamaya çalıştığını söylemeye başladı. Yoksa hamburger yemeği mi tercih ederdi? Bunu hiç hatasız başarabilirdi. Ona çok dolaylı konuştuğunu söyledim. Daha kişisel bir şey söyleyemez miydi? Ofisimin güvenliği içinde rol yaptı. Carl'a kendisini incittiğini söyledi. Neden yatmadan hemen önce onu bu şekilde incitmek zorundaydı? Sonra komik bir ifade kullanarak bu rahatsız ortamdan sıyrıldı. Sanki ona samuray eğitimi verdiğimi hissetmişti. Ayağını nasıl doğru yere yerleştireceği ve kılıcı nasıl kullanacağını öğretiyor gibiydim ona. Bir başka olayı daha anlattı. Hafta içi bir ara Carl'a onu sevdiğini söylemişti ama Carl sessiz kalmıştı. Neden bu sessizliği sorgulama hakkını kendinde bulmadığını sordum. Cevabı zaten bildiğini söyledi. Onu sevmiyordu ve onunla evlenmekle ilgilenmiyordu. O zaman ben iki gözlemimi ifade ettim. Birincisi, kendisi Carl'la birlikte kalmayla ilgileniyor muydu? Hayatta bütün istediği bu aşksız ilişki miydi? İkincisi, onun veri toplama yeteneğine hiç inancım olmadığı şeklindeydi. Örneğin uzun bir süre için benden seans saatlerini değiştirmeyi isteyememişti çünkü beni kızdıracağını sanıyordu. Sonunda cesaretini toparlayıp bunu istediğinde algılarında tamamen yanıldığını fark etti. Aynı şey Carl için de geçerli olabilirdi. Carl'ın yetişkin hayatının büyük bir bölümünü kendisiyle geçirdiği gerçeği gibi birçok şeyi dikkate almıyordu. Bu yüzden onu Carl'a kişisel bir şey söylemesi konusunda zorlamaya, zorlamaya ve zorlamaya devam ettim. Bu işin nereye varacağı konusunda bazı korkularım vardı ve belki de ondan yapamayacağı bir şey istiyordum. Belki Carl'la ilişkisi hiç ilişkisi olmamasından iyiydi. Sanırım düşüncelerimin arka planında Madeline'ın bana tanıştıklarında Carl'ın ne kadar düşmanca tavırları olduğunu düşündüğünü söylemesi var. Belki Ginny'yi aşırı derecede koruma altına alıyorum ama Carl Ginny'nin üzerine pisliyordu ve ben bir şekilde onu bu adamdan kurtarmaya ya da en azından ilişkisini yaşanabilir hale gelecek şekilde değiştirmesine yardımcı olmaya çalışıyordum. 16 Kasım Ginny. Dün olanları çok iyi hatırlayamamam belki de iyiye işarettir. Oturmuş sizi beklerken gözleri yaşlı bir kızın terapistinin odasından çıktığını gördüm. Benim en eski özel günlerimi, ıslak mendiller, önemli konular anlamına gelen geçmişimi hatırladım. Her neyse, biz başlayana kadar içimi kaygıyla doldurmayı başarmıştım. Tabii ki konuşacak bir şeyim yoktu. Tabii ki tuvalete gitmek zorundaydım ve yapabileceğim tek şey olup biten, değiştirilemeyecek şeyleri anlatmaktı. Konuşmaya başladıktan sonra ağlayacağımı biliyordum. Özellikle de Bud'ın evlilikle ilgili fikirlerimizi sorduğu akşam hakkında konuşurken. Anlatmaya devam ederken titriyor fakat yoğunlaşıyor, of çekiyordum. Sonunda kıvılcımları gözyaşlarımla söndürene dek bu konuşmaya uzun süre devam ettim. Görüyorsunuz ya, tartışmalarla ortaya çıkardıkları duygular kadar ilgili değilim. Gözyaşı dökmek, arkasındaki bilgiye sahip olmaktan çok daha kolay. Ve sonra yine o eski hikayeye geri döndük. Neden kendim için konuşamıyorum? Siz şu ana kadar Carl'ın rolünü oynuyordunuz ama ben hiç benimkini oynamadım. Ama sizden bunu isteyip durduğumu hatırlıyorum. Yani yapacağım şeyi göstermem için bana bir şans vermenizi. Ofisin içinde güvenli bir ortam olduğunu biliyorum ama kendimi zorlamıyorum. En azından benim asla dışarı atılmayacağımı hissetmemi sağlıyorsunuz. İçinde bulunduğun durumdan kendin tek başına kurtulabileceğini, söyleyeceğin bir şey olduğunu görmedikçe kendini asla savunmuyorsun dediğinizde bunun önemli olduğunu, bunu hatırlamam ve üzerinde düşünmem gerektiğini biliyordum. Ama başka bir güne ait işler arasına yerleştirdim bu konuyu da. Nedense başlama çizgisine yakın birkaç adım attığımı hissettim. O gün bile başlayabilecek olmama rağmen başlamadım. Belirli bir noktaya eriştikten sonra sadece konuştuğumu biliyordum. Her zamanki gibi tepkilerimi ve duygularımı mantıklı hale getirdim. Belki de yoğunlaşamıyordum. Belki de yoldan saptığım an bunu size söylemeliydim ve bu konuda konuşmalıydık. Ama ben bunun yerine beni harekete geçirmek için kışkırtmanızı izledim. Ama ben kendimi sanki bir beşiğe yatırılmış gibi rahat ve çok ıslak hissediyordum. Kendimi ölü gibi hissediyorum dediğimde ölü gibi hissediyordum. Bütün bunlar sizi kızdırıyordu ve bu sözün bu kadar sık bir şekilde bir bahane olarak ortaya çıkmasından utanıyordum. Ve eğer ölü olduğumu düşünmeyi kesersem altındaki düşüncelere karşı daha açık olacağımı biliyorum. Geçen haftanın seansında kesinlikle bu düşünceye sahip olduğumu düşünüyorum. Sizin ifadenizle geçmişe ait özürlerime karşı çok sabırsız görünüyordunuz. 23 Kasım, Doktor Yalom. Ginny ile geçen korkunç bir seanstı. Fakat durumu daha da kötüleştiren şey bu seansın başka bir hastayla geçirdiğim kötü bir seansın hemen arkasından gelmesi oldu. Diğer hastam çok düşmanca tavırlı, dirençli, sessiz ve bana güvenmeyen bir hastaydı. Ve ben onu harekete geçirmek için uğraşıp durmuştum. Ginny ile birlikteyken elle tutulacak ya da üzerinde çalışılacak hiçbir şey yoktu. Ginny'ye değişmesi için yardım etme konusunda yavaş yavaş bir boşunalık hissine kapılıyordum. Kendisi hiçbir değişiklik yapmak istemiyordu. Seansın sonunda dümdüz yüzeyi olan sarp bir kayalıkla karşı karşıya olduğumu hissettim. Bu kayalığın üzerinde ayak basacak minicik tek girinti, Ginny'ye Carl'ın kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini bilmediği için mutsuz olduğunu bir kez daha söylemek ve bunu ona neden sormadığını sormaktı. bu tek olası terapötik dayanak noktasıydı ve zaten oldukça incelmişti. İçeri girdi. İlk cümlesi ofise gelene dek kendini harika hissettiğiydi. Sonra hikayesini bitirmekte olduğunu ve çeşitli dergilere gönderdiğini söyledi. Carl'la kişisel bir konuda konuşması talimatıma uymadığı için utandığı çok açıktı. Onu azarlamama engel olmak için hikaye şeklinde bir ödül sunuyordu bana. Doğal olarak bunu ona gösterebilirdim. Ama sonra ne olacaktı? Saatin geri kalanı Ginny'nin ciddi olmadığı, doğru dürüst konuşamayıp sadece gevezelik ettiği, hiçbir şey üzerinde gerçekten çaba göstermediği şeklindeki ağlamalarıyla geçti. Bütün bunları konuşurken Ginny ve ben üçüncü şahıslardan söz eder gibiydik. Sonunda ona bana doğrudan bir şey sormasını istedim. Beni görmeye, buraya gelip gevezelik etmeme ve kendimi iyi hissettiğimi söylememe izin vermeye ne kadar süre devam edeceksiniz diye sordu. Bu işin bittiğini göreceğimi, hayatında önemli tatminsizlik alanları varken her şeyin iyi olduğu şeklindeki iddialarını ciddiye almadığımı söyleyerek sorusuna açık ve dürüst bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Bu haber onu küçük bir çocuk gibi neşelendirmişti. Daha sonra kendisinden tiksindiğini, bana doğruyu söylemediğini, kendini bir sahtekar gibi hissettiğini, gülümsemelerinin ardında bile sahtelik olduğunu söyledi. Ona yardım etmek için hiçbir şey yapamıyordum. Sadece bu soruyu tekrar tekrar soruyordum. Değişmek istiyor musun? Belki bu durum çok rahattı. Değişmek için bütün sorumluluğun benim kucağıma bırakıldığını hissediyordum. Onun adına hedefler belirlememi bile istiyordu. Aynı şeyi 5-6 şekilde söylemem gerekti ama hiçbir işe yaramadı. Bugün ilk kez terapiyi çok fazla açık uçlu bıraktığım düşüncesine kapıldım. Belki bir bitiş zamanı belirlemeliyim. 4 ay, 6 ay. Bu durumda çalışmamız kesinlikle hızlanırdı. Ara sıra bunu yapmamı isteyip istemediğini merak ediyorum. Belki bugün istediği şey buydu. 23 Kasım, Ginny. İçeri girmeden önce konuşacak bir şey olmadığı için korkuyordum. Ama sonra birden bu durumun kendi başına işe yarayacağını düşündüm. Eğer bu kadar konuşkan ve katı olmasaydım işe yarardı. Baştan itibaren özür dilemeye başladım. Doğal olamıyor ve kötü bir durumu değiştiremiyor ya da çıkış yolunu bulamıyordum. Belki seansta yaptığım şey burada yaptığım şeydir. Sadece bencil bir tarzda kendi kendime konuşuyorum. En rahatsız zamanlardan biriydi. Beni düzeltmenizi ve bana hedefler belirlemenizi istediğimde haftamı doldurmak için ev işlerini kastetmiyordum. Bu çok hazır ve önemsiz olurdu. Ofisteyken yapacak bir şeyler istiyordum. Meydana gelen her şey sizin önemli olduğunu düşündüğünüz şey hakkında konuşma içgüdüsünden kaynaklanıyor. Siz tören sorumlususunuz. Bu yüzden sürekli olarak aynı eski kabukları, aynı eski çok önemli apaçıklıkları kaldırmamızdan sizi sorumlu tutuyorum. Beni seviyor mu ya da hatta benden hoşlanıyor mu Carl, beni bırakacak mı? Aynı pantomim cümlesinin üzerinde aynı şekilde geçmek gibi bir şey bu. Dün içimde bir boşluktum. Hayatım bir çalı gibi çitlere takılıp kalmış ve ben bir sonraki rüzgar ve kargaşaya kadar soluğumu düzenlemeye çalışıyordum. Şimdi evde sizin verdiğiniz rahatlık olmadan otururken söyleyecek birçok şey düşünebiliyorum. Bu varoluşun sıkıntısı ve baskısı hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Carl'ın nasıl gece yatağa yatmadan önce duvarlara bakıp evimizi gözden geçirdikten sonra "Buradan nefret ediyorum, nefret ediyorum" dediğini anlatabilirim. Gerçekte beni inceleyip evi bana karşı günah keçisi gibi kullanmadığına inanamıyorum. Bu bana aşk ve kendini bırakma hissi vermiyor. Ona uzanıp alaycı bir tarzla bu ifadesinin tam yatmadan önce hiç de aşk doğuracak sözler olmadığını, zalimce olduğunu ve bu sözler yüzünden huzursuzluk ve tatminsizlik duyduğumu söylediğimde bile böyle cümleler kullanmaya devam ediyor, bıraktığı etkiyi biliyor. Sadece bizim için hassasiyet ya da ilgi duymuyor. Sonra ben onun kötü zaman geçirmekte olduğunu, öfkesini kustuğunu düşünebiliyorum. Ya da belki dün çözecek problemim yoktu. İkimizin de zamanını harcadığımı düşünüyorum. Hedeflerim hakkında soru sorduğunuzda hissettiğim bütün benlerin ne kadar dışarıda olduğunu fark ettim. Yurttaşlığa ilişkin cevaplar verdim. bir lisenin rehber öğretmeniyle konuşuyor da olabilirdim. Fikrinizle ilgilendiğimde sizi dinleme zahmetine katlanmadım. Tıpkı tasarruf hesabım hakkında konuşurken olduğu gibi. Tasarruf hesabımı bir yetenek gibi kullanıyorum. Orada durup faiz toplanmasını bekliyorum. Ruhuma ve paraya ihtiyaç duyacağım acil durumları beklerken çok az miktarlar dışında harcamaya korkuyorum. Bir kez daha erteliyorum. Kendimi kriz dönemi ya da felaketler için saklıyorum. Sonraki raporları düşünürken kendimi iki katı kötü hissettim. Konuştuğumuz şey yapılan fakat ters giden işler yerine yapılmayan işler olduğunda üzerinde çalışılacak çok az şey oluyor. Ama Carl'la konuşmadığım için bütün seansın boşa gitmesine biraz kızdım. Sanırım çocuksu davranarak ve sizi memnun etmek için yazı yazımdan söz ederek seansı bu hale ben getirdim. Ama neden siz değiştiremediniz? Eskiden işler yolunda gitmediğinde beni rahatlatır ve farklı yollar denerdiniz. Seans istemediğim bir işe başvuru görüşmesi gibiydi. Bu tür seanslar hep bulaşıcı oluyor ve sonunda kendimi cezalandırıyorum ki bunu yaptım. Ve beni depresyona sokan da bu. Yani bunu durduramamam. Bana yardım etmenizi isteyememem. O zaman bırakın devam edeyim. Belki bu durumdan mutlu olduğumu söyleyerek bana yem atmanıza kızmalıyım. Sanırım o noktada ayağa fırlayıp hayır hayır durumum berbat demeliyim. Ama yapmıyorum ve bu da hiçbir şeyin kötü olmadığı anlamına geliyor. Siz kendiniz bunun başarılı bir durum olmadığını ama belki benim aldırmadığımı söylediniz. Gerçekte Carl'la olan hayatımdan vazgeçmek istemiyorum. Sizin ve benim kendi sözlerim beni buna doğru itse bile. Size hiç iyi zamanlardan söz etmiyorum çünkü bu zamanlar kolayca ve doğal bir şekilde gelip gidiyor. Ve her taraftan sessizliğimizle birbirimize ihtiyacımız olduğu ve birbirimizi sevdiğimizi söyleyemememiz gerçeğiyle kuşatılıyorlar. O sandalyede oturup duygu ve şekil gibi görünmeye çalışan bir macundum sadece. 30 Kasım, Doktor Yalo. Çok üzücü bir saat. Her şey gittikçe daha fazla sıkıcı hale geliyor. Hangi yöne döneceğim konusunda kendimi cesareti kırılmış, yetersiz, şaşkın hissediyorum. Arada sırada kısa bir ümit ışığı görünüyor ama bu beni çok uzağa taşımıyor. Bazen bir yanılsamayı paylaştığımızı hissediyorum. İkimiz de bunun ümitsiz olduğunu biliyor ama sözcüklere dökmeye cesaret edemiyoruz. Son seanstan birkaç gün sonra en iyi arkadaşlarından birinin onun kendisi hakkında hiçbir şey söylemediğinden şikayet ettiğini söyleyerek söze başladı Jenny. Arkadaşı Jenny'nin ne hissettiğini ya da düşündüğünü hiçbir şekilde bilemiyordu. O zamandan beri Jenny daha açık olmaya çalışıyordu. Arkadaşı herhangi bir ultimatum vermemiş olsa da kendini baskı altında hissediyordu. Arkadaşının söyledikleri benim aylardır Jenny'ye söylediklerimle paraleldi. Bu biraz ümit vericiydi çünkü değişmesini isteyen benden başka biri daha vardı. Sonra son seanstan beri kendini ne kadar kötü hissettiğini söyledi ki bu ikimiz için de çok kötüydü. Hemen sonra da nihai bir yıkıcı oluş duygusu yaşamıştı. Sanki alnına silinmez bir mürekkeple bir işaret konmuştu ve bunu asla değiştiremeyecekti. Neden kendine, ne olmuş yani, seans berbattı, bunun neresi nihai diye sormuyorsun? Ama ilginç bir şey, zeki bir uyarıcı için iştahımı açıyordu. Son seanstan beri çoğu gelecekteki hayatına ait fantazilere aşırı derecede kafayı takmış durumdaydı. 30 belki 35 yaşlarında tek başına perişan ve mutsuz bir şekilde yaşıyor, basit bir işte, örneğin bir mağazada çalışıyor olacaktı. Ara sıra insanlar onu görüyordu, belki ben ya da anne babası onu görüyordu. Fantazisi uzun bir ağlama krizine girmesiyle sona eriyor, o zaman da kendisi için büyük acıma hissediyordu. Bu fantaziyi anlatırken kendi kendime bu fantazinin amacının ne olabileceğini sorup durdum. Fantazi bir dilek olmalıydı. Onun dileği neydi? Benim tahminimce mutsuz olup beni anne babasını ve Carl'ı mutsuz ediyordu. Bu fantazide büyük bir düşmanlık olduğu açıktı. Beckett'ın bir oyunundaki bir sahneden söz ettim ona. Burada kahraman anne babasının cennete gitmelerini diliyor ama aynı zamanda da kendisinin cehennemde azap çektiğini görmelerini ümit ediyordu. Düşmanlıkla ilgili yaptığım hiçbir yorum Jenny üzerinde etkili olmadı. Görüşme sırasında yorumlarımı biraz daha ileri götürdüğümde son seansta farklı bir şey yapmış olmam gerektiğini hissettiğini kabul etti. Yani bazı rahatlama teknikleri kullanmalıydım ya da belki de davranışçı terapiye devam ediyor olması gerekiyordu. Bu sözler eleştirinin kıyısındaydı. Bunu ifade ettim ama bunu yapar yapmaz yok oldu. Seansı Carl'la kişisel konularda konuşamaması gibi bildik bir temayla bitirdik. Şu anda önem taşıyan bir şey Carl'ın iş bulamamasıydı. Arka arkaya işlere başvuruyor ama hep geri çevriliyor ve depresyona giriyordu. Ginny bu hafta bir kez Carl yatağında uzanmışken ona ne olduğunu sorduğu için kendisiyle gurur duyuyordu. Carl sadece üzgün olduğunu ama bunun kendisiyle ilgili bir şey olduğunu söylemişti. Ginny ile ilgili bir şey değildi. Bütün bu süre içinde Ginny'nin Carl'ın hissettiği acı hakkında konuşması için neden daha fazla fırsat vermediğini merak ettim. Bana göre Ginny, babası işsiz kalan ve yetişkin konularına dahil edilmeyen bir çocuk gibiydi. Ginny de aynı bu şekilde hissettiğini söyledi. Herhangi bir değişiklik onu mahvederdi. 5 yaşındayken babasının Sears'taki işinden çıktığını hatırlıyordu. Bu haberle histeri krizine girmişti. 4. kaset, 1. yüzün sonu.